Ayrım 36 Çöküş Jared Diamond Sayfa 393 Bağımsızlıktan sonra Ruanda'nın nüfusu artış gösterdiğinde ülke geleneksel tarım metotlarını devam ettirdi ve modernize olmayı, daha verimli mahsul çeşitleri kullanmayı, tarımsal ihracatını geliştirmeyi veya etkin aile planlaması oluşturmayı başaramadı. Bunun yerine büyüyen nüfus yeni tarım arazileri kazanmak için ormanlar temizlenerek ve bataklıklar kurutularak, nadas süreleri kısaltılarak ve bir yıl içerisinde bir tarladan birbirini izleyen iki veya üç mahsul çıkartmaya çalışılarak geçindirilmeye çalışıldı. 1960'larda ve 1973'te çok sayıda Tutsi'nin başka topraklara sığınması veya öldürülmesiyle onlara ait olan toprakların yeniden dağıtılabilecek olması, sonunda kendisini ve ailesini rahatlıkla beslemeye yetecek kadar toprağa sahip olabilecek her bir Hutu çiftçisinin hayallerini kuvvetlendirdi. 1985'e gelindiğinde ulusal parklar dışındaki tüm ekilebilir topraklar ekilmekteydi. Hem nüfus hem de tarımsal üretim arttığı için kişi başına gıda üretimi 1966 ile 1981 yılları arasında arttı. Ancak daha sonra tekrar 1960'ların başlarındaki seviyeye geri düştü. Bu durum tam olarak Malthusçu ikilemi ortaya koymaktaydı. Daha çok gıda, ancak aynı zamanda daha çok insan, yani kişi başına düşen gıda miktarında hiçbir ilerleme kaydedilememiş oluyordu. 1984 yılında Ruanda'yı ziyaret eden bazı arkadaşlarım ekolojik bir felaketin gelmekte olduğunu sezmişlerdi. Bütün ülke bir bahçe ve muz tarlasına benziyordu. Dik yamaçlar ta en tepelerine kadar ekiliyordu. Taraçalama tepelerden dimdik aşağı ve yukarı doğru değil, yatay çizgiler halinde saban sürülmesi ve tarlaların mahsullerin toplanması ve ekilmesi arasında geçen süre boyunca çıplak bırakılmasının yerine bir tür nadas bitki örtüsüyle kaplanması gibi toprak erozyonunu minimize edebilecek en basit önlemler bile uygulanmıyordu. Bunun bir sonucu olarak çok fazla toprak erozyonu oluyordu ve ırmaklar ağır çamur yükleri taşıyordu. Bir Ruandalı bana, çiftçiler sabahleyin kalkıp bütün tarlalarını, en azından üstündeki toprak ve mahsullerini bir gecede su ile sürüklenip gitmiş veya topraklarını komşularının tarlaları ve kayalarıyla kaplanmış şekilde bulabilir diye yazmıştı. Ormanların kesilmesi, derelerin kurumasına ve bölgeye düşen yağmur miktarının daha düzensiz olmasına sebebiyet verdi. 1980'lerin sonlarına doğru kıtlık yeniden ortaya çıkmaya başladı. 1989'da bölgesel ve global iklim değişiklikleri ve ormanların kesilmesinin yerel etkilerinin birleşmesinin sebebiyet verdiği gıda kıtlığı kuraklıktan kaynaklanandan çok daha ciddi boyutlardaydı. Tüm bu çevre ve nüfus değişikliklerinin Ruanda'nın kuzeybatısında Kanama komünü, yalnızca Hutuların yaşadığı bir alan üzerindeki etkisi iki Belçikalı ekonomist Catherine André ve Jean-Philippe Palthaud tarafından detaylı şekilde çalışıldı. Platon'un öğrencisi olan André durumun daha da kötüye gittiği ancak soykırımın patlak vermediği 1988 ve 1993 yılları arasında bölgeye yaptığı iki ziyaret sırasında burada toplam 16 ay kaldı. Bölgedeki hane halkının büyük bir çoğunluğuyla görüşmeler yaptı. Bu iki yılın her birinde görüşmeler yapılan her bir hane için evlerinde kaç kişinin yaşadığını, sahip oldukları toplam toprak miktarını ve üyelerinin çiftlikteki işlerinden kazandığı toplam gelirin miktarını tespit etti. Aynı zamanda toprak satışları veya transferlerinin ve ara buluculuk gerektiren anlaşmazlıkların da bir çizelgesini yaptı. 1994 yılındaki soykırımdan sonra hayatta kalanlardan gelecek haberlerin izini sürdü ve hangi Hutu'nun bir başka Hutu tarafından öldürüldüğüne ilişkin herhangi bir kalıp tespit etmeye çalıştı. André ve Plato daha sonra bütün bunların ne anlama geldiğini çıkartmak için bu veri yığınının üzerinde birlikte çalıştı. Kanama çok verimli volkanik bir toprak yapısına sahip. Bu nedenle büyük bir nüfus yoğunluğuna sahip Ruanda'nın standartlarına göre bile yüksek bir nüfus yoğunluğu vardı. 1988 yılında mil kare başına 1740 kişi, 1993'te bu sayı 2040'a çıkmıştı. Bu değer dünyanın en yoğun nüfusa sahip tarımsal nüfusu olan Bangladeş'in değerinin bile üstündeydi. Bu yüksek nüfus yoğunlukları çok küçük çiftlikler anlamına gelmekteydi. 1988 yılında ortalama bir çiftliğin boyutu yalnızca yaklaşık 3,5 dönümdü. Bu sayı bile 1993'te 2,88 dönüme düştü. Her bir çiftlik ortalama 10 ayrı parsele bölünüyordu. Öyle ki çiftçiler 1988 yılında yalnızca 0,36 dönüm ve 1993 yılında ise 0,28 dönüm gibi anlamsız küçüklükteki parselleri sürmek durumunda kalıyorlardı. Komündeki tüm topraklar zaten dolu olduğu için gençlerin evlenmesi, evlerinden ayrılmaları, bir çiftliğe sahip olmaları ve kendi evlerini kurmaları son derece güçtü. Giderek daha fazla genç evliliklerini geciktiriyor ve aileleriyle birlikte evlerinde yaşamaya devam ediyordu. Örneğin 1988-1993 yılları arasında anne babalarıyla birlikte yaşayan 20 ila 25 yaş aralığındaki genç kadınların yüzdesi %39'dan %67'ye, genç erkeklerin yüzdesi ise %71'den %100'e yükseldi. 1993 yılında 20'li yaşların ilk yarısında olan tek bir bekar erkek bile ailesinden ayrı, bağımsız olarak yaşamıyordu. Bu durum tabii ki aşağıda açıklayacağım şekilde 1994 yılında patlak veren öldürücü aile gerilimlerine katkıda bulundu. Evden ayrılmayan genç insanların sayısının artmasıyla çiftlik başına birlikte yaşayan insanların ortalama sayısı da 1988 ve 1993 yılları arasında 4,9'dan 5,3'e yükseldi. Öyle ki toprak azlığı 3,5 dönümden 2,88 dönüme düşüşle belirtilenden çok daha fazla sıkıntı verici hale gelmişti. Giderek küçülen çiftlik alanı hane halkının giderek artan sayısına bölündüğünde her bir kişinin 1988 yılında 0,8 dönüm toprakla geçinirken 1993 yılında 0,5 dönüm toprakla geçinmeye başladığı ortaya çıkar. Hiç de şaşırtıcı olmayan şekilde Kanama'daki birçok insan için bu kadar küçük bir toprakla karınlarını doyurmanın imkansız olduğu ortaya çıktı. Ruanda'da yeterli kabul edilen düşük kalori alımına göre ölçüldüğünde bile ortalama hane halkı sahip olduğu çiftlikten ihtiyaç duyduğu kalorinin yalnızca %77'sini alabiliyordu. Gıdanın geri kalanının çiftlikten kazanılan tuğla yapımı, marangozluk, tahta kesimi ve ticaret gibi işlerden kazanılan parayla satın alınması gerekmekteydi. Hane halkının üçte biri çalışmazken üçte ikisi bu tür işlerde çalışıyordu. Günde 1600 kaloriden, bu açlık sınırının altı olarak kabul edilmektedir, daha az tüketen nüfusun oranı 1982'de %9 iken 1990'da %40'a yükseldi ve bu tarihten sonra şu anda bilinmeyen daha da yüksek bir yüzdeye ulaştı. Buraya kadar Kanama için alıntı yaptığım tüm bu sayılar eşitsizlikleri gizleyen ortalama sayılardır. Bazı insanlar diğerlerinden daha geniş çiftliklere sahipti ve bu eşitsizlik 1988'den 1993'e kadar daha da arttı. Gelin çok büyük bir çiftliği 10 dönüm olarak ve çok küçük bir çiftliği 2,4 dönümden daha küçük olarak tanımlayalım. Bu rakamların trajik saçmalığını fark edebilmek için birinci bölümde anlatılanları düşünün. Bu bölümde bir aileyi geçindirmek için Montana'da 160 dönümlük bir çiftliğin gerekli görüldüğünü, ancak bunun bile artık yetersiz olduğunu belirtmiştim. Hem çok büyük çiftliklerin ortalaması hem de çok küçük çiftliklerin ortalaması 1988 ve 1993 yıllarında sırasıyla %5'den %8'e ve %36'dan %45'e arttı. Yani Kanama çiftlik toplumu ortada bulunan kişilerin sayısının azalmasıyla giderek daha artan şekilde zenginler ve fakirler arasında bölünmekteydi. Hane halklarının daha yaşlı olanları daha zengin olma ve daha büyük çiftliklere sahip olma eğilimindeydi. 50-59 yaşları arasındakiler ve 20-29 yaşları arasındakilerin sahip oldukları çiftliklerin ortalama boyutu sırasıyla 8,2 dönüm ve yalnızca 1,48 dönümdü. Tabii ki daha yaşlı hane halkı sahiplerinin aileleri daha büyüktü. Bu nedenle daha fazla toprağa ihtiyaçları vardı. Ancak yine de hane halkı başına genç aile reislerininkinin 3 kat daha fazla toprağa sahiplerdi. Çelişkili şekilde çiftlik dışı gelirde oransız olarak büyük çiftlik sahipleri tarafından kazanılmaktaydı. Bu tür bir gelir elde eden çiftliklerin ortalama büyüklüğü 5.2 dönümken, böyle bir gelir kazanamayan çiftliklerin ortalama büyüklüğü 2 dönümdü. Bu farklılık son derece çelişkilidir. Çünkü çiftlikler ne kadar küçük olursa hane halkı üyelerinin kendilerini beslemek için kişi başına o kadar küçük çiftlik alanı ve böylece daha fazla çiftlik dışı gelire ihtiyaçları olur. Daha büyük çiftliklerden elde edilen daha fazla çiftlik dışı gelir yoğunluğu, kanalma toplumunun zenginler ve fakirler arasında giderek daha artan şekilde bölünmesine, zenginlerin daha zengin ve fakirlerin daha fakir hale gelmelerine katkıda bulundu. Ruanda'da küçük çiftliklerin sahiplerinin topraklarının herhangi bir bölümünü satmaları güya yasalara aykırıdır. Aslında bu yapılan bir uygulamadır. Toprak satışları üzerine yapılan araştırmalar en küçük çiftliklerin sahiplerinin temelde gıda, sağlık, hukuk harcamaları, rüşvet, vaftiz, düğün, cenaze veya aşırı içki içmeyle ilgili acil bir durum nedeniyle paraya ihtiyacı olduğunda topraklarını sattıklarını göstermektedir. Bunun tersine büyük çiftlik sahipleri çiftliklerinin etkinliğini arttırmak gibi nedenlerle, örneğin kendi çiftlik evlerinin daha yakınından bir parsel satın alabilmek için uzaktaki bir parseli satmak gibi toprak satıyorlardı. Daha büyük çiftliklerin çiftlik dışı gelirlerden kazandıkları paralar küçük çiftliklerden toprak almalarına izin verdi. Bu da büyük çiftlikler toprak satın almak ve daha da büyümek eğilimindeyken küçük çiftlikler topraklarını satmak ve daha da küçük hale gelmek eğiliminde olmalarına neden oldu. Neredeyse hiçbir büyük çiftlik yeni toprak satın almadan toprak satın almadı. Ancak 1988 yılındaki en küçük çiftliklerin %35'i ve 1993'te %49'u toprak satın almaksızın topraklarını sattı. Toprak satışlar ve çiftlik dışı gelir arasındaki ilişkinin analizini yaparsak, çiftlik dışı gelire sahip tüm çiftliklerin toprak aldığı ve hiçbirinin satın almaksızın toprak satmadığı, ancak çiftlik geliri olmayan çiftliklerin yalnızca %13'ünün toprak satın aldığı ve %65'inin satın almaksızın sattığı ortaya çıkar. Yine buradaki çelişkiye dikkat edin. Zaten çok küçük olan ve umutsuzca daha fazla toprağa ihtiyaç duyan küçük çiftlikler, çiftlik dışı gelirleriyle satın almalarını finanse eden büyük çiftliklere toprak satarak fiilen daha da küçülüyor. Yine büyük çiftlik diye ifade ettiğim çiftliklerin aslında yalnızca Ruanda standartlarına göre büyük olduğunu unutmayın. Büyük bu standartlara göre 4 ila 8 dönümden daha büyük anlamına gelmektedir. Yani Kanama'da insanların çoğu giderek daha yoksullaşmaktaydı. Aç ve ihtiyaç içindeydi. Ancak bazı kişiler diğerlerine göre daha yoksullaşmış, daha aç ve daha çok ihtiyaç içindeydi. Ve insanların az bir kısmı bu zaman dilimi içerisinde daha az ihtiyaç içinde yaşamaya başlarken, çoğu giderek daha fazla ihtiyaç içine düşüyorlardı. Bu durumun sık sık ilgili tarafların kendi başlarına çözemeyeceği ve geleneksel köy çatışma arabulucularına veya daha seyrek şekilde mahkemelere başvurmak zorunda kalacakları ciddi çatışmalar çıkmasına sebebiyet vermesi hiç şaşırtıcı değildi. Her yıl hane halkı ortalama olarak birden fazla bu şekilde dışarıdan çözümlenmesi gereken ciddi çatışma rapor ediyordu. André ve Plato bu tür 226 çatışmanın arabulucular veya hane halkı tarafından anlatıldığı şekliyle sebebini araştırdılar. Her iki bilgi kaynağına göre en ciddi çatışmaların kökeninde topraklarla ilgili anlaşmazlıklar yatmaktaydı. Çatışmaya doğrudan bir toprakla ilgiliydi, tüm vakaların %43'ü veya nihayetinde bir toprak anlaşmazlığından kaynaklanan koca, karı, aile veya kişisel anlaşmazlıklarıydı. Bunların örneklerini izleyen iki paragrafta vereceğim. Veya bu anlaşmazlık yerel olarak açlık hırsızları olarak bilinen, neredeyse hiç toprağa ve çiftlik dışı herhangi bir gelire sahip olmayan ve başka seçenekleri olmadığından çalarak geçinen çok fakir insanlar tarafından yapılan hırsızlıklardan, tüm anlaşmazlıkların %7'si ve tüm hane halkının %10'u kaynaklanmaktaydı. Bu toprak anlaşmazlıkları Ruanda toplumunun geleneksel dokusundaki uyumu zayıflatmaktaydı. Geleneksel olarak daha zengin olan toprak sahiplerinin daha fakir olan akrabalarına yardım etmeleri beklenmekteydi. Bu sistem dağılıyordu. Çünkü diğer toprak sahiplerinden daha zengin olan toprak sahipleri bile yine de daha fakir akrabaları için bir şeyler arttıramayacak kadar fakirdi. Bu korumanın kaybolması özellikle toplumdaki zayıf gruplara zarar vermekteydi. Ayrılmış veya boşanmış kadınlar, dullar, yetimler ve genç üvey kardeşler. Eski kocaları ayrıldıkları veya boşandıkları eşlerinin ihtiyaçlarını karşılamayı kestiği zaman kadınlar eskiden destek almak için kendi ailelerine dönerlerdi. Ancak artık kendi öz kardeşleri, erkek kardeşlerini veya kardeşlerinin çocuklarını daha da fakir hale getirecek geri dönüşlerine karşı çıkıyordu. Kadınlar yalnızca kız çocuklarıyla birlikte ailelerinin yanlarına dönmeye çalışabilirler çünkü Ruanda'da miras geleneksel olarak oğullara kalıyordu ve erkek kardeşleri kız kardeşlerinin kızlarını kendi çocuklarıyla rekabet içinde görmezlerdi. Kadın oğullarını babaları, boşandıkları eşleriyle bırakacaktır. Ancak bu durumda erkeğin akrabaları kadının oğluna toprak vermeyi reddedebilirler. Özellikle eğer babaları öldüyse veya onları korumayı bıraktıysa. Buna benzer olarak bir dul da kendini dulun çocuklarını kendi çocuklarıyla toprak adına rekabet halinde görecek eşinin ailesinin yani kayınbiraderlerinin veya kendi öz erkek kardeşlerinin desteği olmaksızın tek başına bulacaktır. Yetimlere genellikle baba anneleri veya dedeleri bakar. Baba anneleri veya dedeleri öldüğünde bu kez yetimin amcaları, yani ölen babalarının erkek kardeşleri, yetimleri mirastan veya evlerinden çıkartmanın yollarını arar. Erkeğin tekrardan evlendiği ve yeni eşinden çocuk sahibi olduğu poligam evliliklerden veya yıkılan evliliklerden olma çocuklar, kendilerini üvey erkek kardeşleri tarafından mirastan veya evlerinden çıkarılmış olarak bulurlar. En acı ve sosyal açıdan en yıkıcı olan toprak anlaşmazlıkları, babaları oğullarına karşı kışkırtan anlaşmazlıklardı. Geleneksel olarak bir baba öldüğü zaman bütün aile için toprakları yönetmesi ve küçük erkek kardeşine kendi varlığını sürdürebilmesi için yeteri kadar toprak sağlaması beklenen en büyük oğluna geçer. Topraklar azaldıkça babalar kendileri öldükten sonra aile içindeki potansiyel çatışmaları azaltmak için aşama aşama topraklarını tüm oğulları arasında bölme geleneğine döndüler. Ancak bazı erkek çocuklar toprağın bölünmesine ilişkin babalarına diğerleriyle rekabet eden farklı teklifler getirdiler. Yaşça küçük erkek çocukları, eğer ilk olarak evlenen kendilerinden daha büyük erkek kardeşleri, toprakların oransız bir bölümünü alacak, örneğin daha genç olan oğlunun evliliğine kadar baba bir miktar toprak satmak zorunda kaldığı için olursa buruklaşır. Bu nedenle genç oğullar kesinlikle eşit dağılımlar yapılmasını talep ederler. Babalarına kendilerinden daha büyük olan erkek kardeşlerine evlendiği zaman kendi topraklarından hediye edilmesine itiraz eder. Geleneksel olarak yaşlandıkları zaman ebeveynlerine bakması beklenen en genç erkek çocuk bu geleneksel sorumluluğu yerine getirmek için topraktan fazla bir pay ister. Erkek kardeşler şüphelenir ve babalarına yaşlandığında bakmayı kabul etmeleri karşılığında herhangi bir tür toprak hediyesi aldığından şüphelenilen kız kardeşleri veya küçük erkek kardeşlerini evden çıkartmaya çalışırlar. Oğullar babalarının yaşlandıklarında kendisini desteklemek için çok fazla toprak ayırdığından şikayet eder ve şimdi kendileri için daha fazla toprak talebinde bulunurlar. Buna karşın babalar haklı nedenlerle kendi yaşlılıklarında çok az bir toprakla kalmak zorunda olmaktan çok fazla korkarlar ve oğullarının bu yöndeki talebini reddederler. Babaların oğullarına dava açmaları, oğulların babalarına dava açması, kız kardeşlerin erkek kardeşleri, yeğenlerin amcaları mahkemeye vermesi gibi tüm bu tür anlaşmazlıklar ara bulucuların veya mahkemelerin huzurunda sonuçlanır. Bu çatışmalar aile bağlarını sabote eder ve yakın akrabaları rakip ve birbirine kinli düşmanlar haline dönüştürür. Kanama'da patlama. Böylesi kronik ve tırmanan çatışmalar 1994 yılındaki katliamların arka planını oluşturur. 1994 yılından önce bile Ruanda'da çiftlik dışı geliri olmayan, aç, toprak sahibi olmayan genç insanlar tarafından giderek daha artan seviyelerde vahşet ve hırsızlık suçu işleniyordu. 21-25 yaşları arasındaki insanların Ruanda'nın farklı bölgelerindeki suç oranlarını karşılaştırırsak, bölgesel farklılıkların büyük bölümünün istatistiki olarak nüfus yoğunluğuyla ve kişi başına kullanılabilecek kalori miktarıyla ilgili olduğu ortaya çıkar. Daha yüksek nüfus yoğunluğu ve daha kötü açlık koşulları daha fazla suç işlenmesiyle ilişkilidir. 1994 yılındaki patlamadan sonra Andre, Kanama'nın sakinlerinin akıbetlerini araştırmaya çalıştı. Kendisine rapor verenlerin %5.4'ünün savaşın sonucunda öldüğünü öğrendi. Verilen bu sayı ölülerin gerçek sayısının altında bir sayıydı. Çünkü Andre'nin akıbetleri hakkında hiçbir bilgi edinemediği bazı sakinler vardı. Bu nedenle bu bölgedeki ölüm oranının Ruanda'nın bütünündeki ortalama değer olan %11'e yaklaşıp yaklaşmadığı bilinmez olarak kalmıştır. Ancak neredeyse tamamen Hutulardan oluşan bir nüfusa sahip bir bölgedeki ölüm oranının Tutsileri ve diğer Hutuları öldürdüğü bazı alanlardaki ölüm oranlarının en az yarısı kadar olduğu son derece açık bir noktadır. Kanama'daki bilinen kurbanlardan biri hariç hepsi 6 kategoriden birine girmekteydi. İlk olarak Kanama'daki tek Tutsi olan dul bir kadın öldürülmüştü. Öldürülmesinin Tutsi olmasıyla bir ilgisinin olup olmadığı bilinmemektedir. Çünkü bu kişinin öldürülmesi için başka birçok sebep de bulunmaktaydı. Çok fazla toprağı vardı. Birçok toprak anlaşmazlıklarında taraf olmuştu. Poligam evlilik yapan bir Hutu kocanın dul kalmış eşiydi. Bu nedenle eşinin diğer karıları ve onların aileleri tarafından rakip olarak görülüyordu. Ve vefat eden kocası zaten kendi üvey kardeşleri tarafından topraklarından çıkartılmıştı. Diğer iki kategoride büyük toprak sahibi olan Hutu kurbanlardan oluşmaktadır. Bu kurbanların çoğunluğu 50 yaşın üzerindeki erkeklerdi. Yani baba oğul arasındaki toprakla ilgili anlaşmazlıklar için en geçerli yaştaydılar. Az bir kısmı da çok fazla çiftlik dışı gelir elde edebilen ve bunu toprak almak için kullandığı için etrafındakiler tarafından kıskanılan biraz daha genç kişilerdi. Bir sonraki kurban kategorisi her tür toprak anlaşmazlığı ve diğer çatışmalara dahil oldukları için sorun çıkarıcı oldukları bilinen kişilerden oluşmaktaydı. Yine bir başka kategori özellikle fakirleşmiş geçmişlerden gelen, umutsuzluktan dolayı savaşan milis kuvvetlerinin arasına katılan ve birbirini öldürmeye başlayan genç erkekler ve çocuklardan oluşmaktaydı. Özellikle bu kategorinin sayısının olduğundan az tahmin edilmesi son derece olasıdır. Çünkü kimin hangi milis kuvvetine dahil olduğunu öğrenmek için çok fazla soru sormak Andre açısından tehlikeliydi. Son olarak kurbanların en büyük kısmını oluşturan kategori özellikle kötü beslenen veya özellikle hiç toprağı olmayan veya çok az toprağa sahip olup çiftlik dışı hiçbir geliri olmayan fakir kişilerdi. Aslında bu kişiler açlıktan, aşırı zayıflıktan veya gıda almak için veya barikatlarda hayatta kalma haklarını satın almak için gereksinim duydukları rüşvetleri ödemeye yetecek kadar paraları olmadığı için ölmüşlerdi. Yani Andre ve Platon'un işaret ettiği gibi 1994 olayları Hutu köylüler arasında puanları eşitlemek veya toprak mülkiyetini yeniden düzenlemek için benzersiz bir fırsat sağlamıştı. Bugün bile Ruandalıların aşırı nüfusu temizlemek ve mevcut toprak kaynaklarıyla insan sayısını bir çizgiye getirebilmek için bir savaşa gereksinim olduğunu savunduklarını duymak çok az karşılaşılan bir durum değildir. Bu neden oldu? Ruandalıların kendilerinin soykırım hakkında söylediklerine ilişkin yapılan son alıntı beni şaşırttı. Ben insanların nüfus baskısı ve öldürme olayları arasındaki böylesine doğrudan bir bağlantıyı tanıyabilmelerinin istisnai bir durum olacağını düşünürdüm. Ben nüfus baskısı insanların çevresel ortam üzerinde oluşturdukları etkiler ve kuraklığı insanları kronik olarak çaresizlikten deliye dönmüş konuma düşürecek asıl nedenler olduğu ve barut fıçısının içindeki barut gibi olduğu düşüncesine alışığım. Ruanda'daki birçok alanda bu karışım sinsi şekilde kendilerini iktidarda tutmakla ilgilenen politikacılar tarafından kamçılanmış etnik nefretti. Birçok alan diyorum çünkü Kanama'da Hutuların büyük ölçüde yine Hutular tarafından öldürülmesi, herkesin aynı etnik gruba ait olduğu yerlerde bile benzer bir sonucun ortaya çıkabileceğini göstermektedir. Fransız Doğu Afrika uzmanı Gerard Prunier'in ifade ettiği gibi öldürme kararı tabii ki politikacılar tarafından politik nedenlerle verilmişti. Ancak bu kararın sıradan köylüler tarafından, bunların kendi aile bileşenleri içerisinde böylesine kapsamlı bir şekilde uygulanmasının en azından kısmi sebebi çok küçük bir toprak üzerinde çok fazla insan olduğunu ve sayılarındaki bir azalmanın hayatta kalanlar için daha fazlası anlamına geldiğini hissediyor olmalarıdır. Prunier ve Andre ve Platon'un nüfus baskısı ve Ruanda soykırımı arkasında gördükleri bu bağlantı karşı konmaz hale gelmedi. Kısmen bu karşı çıkışlar eleştirmenlerin biraz adalet taşlaması yaparak ekolojik determinizm olarak aşırı sadeleştirdikleri ifadelerine tepki olarak geliştirilmiştir. Örneğin soykırımın başlamasından sadece 10 gün sonra bir Amerikan gazetesinde yayınlanan bir makale Ruandalar, yani benzer soykırımlar içinde yaşadığımız dünyaya endemiktir, yerleşiktir ve onun bir parçasıdır diyerek Ruanda'nın yoğun nüfusunu soykırımla ilişkilendirmiştir. Doğal olarak aşırı basitleştirilmiş sonuç yalnızca kendisine değil, aynı zamanda Prunier, Andre, Plato ve benim sunduğum daha karmaşık görüşlere de üç sebeple olumsuz tepkiler oluşmasını teşvik etmektedir. İlk olarak bir soykırımın neden oluştuğuna yönelik getirilecek her türlü açıklama hatalı olarak mazur görüyormuş gibi yorumlanabilir. Ancak bir soykırıma ilişkin aşırı sadeleştirilmiş tek faktörlü bir açıklama veya aşırı karmaşık 73 faktörlü bir açıklamaya ulaşmamızdan bağımsız şekilde Ruanda'da yaşanan soykırımın hazırlayıcılarının yaptıkları eylemler nedeniyle diğer kötü amellerin olduğu gibi kişisel sorumluluklarını kesinlikle değiştirmez. Bu genellikle kötülüğün kaynağına yönelik yürütülen tartışmalarda düzenli olarak karşımıza çıkan bir yanlış anlamadır. İnsanlar her türlü açıklamadan irkilmektedirler. Çünkü açıklamalarla mazur görmeyi birbirine karıştırırlar. Ancak Ruanda'da yaşanan soykırımın temelinde ne olduğunun anlaşılması, faillerinin temize çıkarılması açısından değil, böylesi şeylerin yeniden Ruanda'da veya başka bir yerde olması riskini ortadan kaldırmak üzere bu bilgileri kullanabilmemiz açısından son derece önemlidir. Buna benzer şekilde tüm hayatlarını veya kariyerlerini Nazi soykırımının kökenini anlamaya veya seri katillerin veya tecavüzcülerin mantığını anlamaya adayan kişiler vardır. Bu kişiler Hitler'in, seri katillerin ve tecavüzcülerin sorumluluklarını hafifletmek için değil, böylesine korkunç şeylerin nasıl oluşabildiğini ve bunların yeniden tekrarlanmasını en iyi nasıl önleyebileceğimizi bilmek istedikleri için böyle bir tercih yapmışlardır. İkincisi, nüfus baskısının Ruanda'daki soykırımın tek sebebi olduğu gibi basitleştirilmiş bir görüşün reddedilmesi makul gerekçelere sahiptir. Diğer faktörlerin de bu olayda katkıları vardır. Ben bu bölümde bana önemli gibi görünenleri sundum ve Ruanda uzmanları konuyla ilgili bu kitabın sonundaki Ek Bilgiler adlı bölümde değindiğim koca kitaplar ve makaleleri yazdılar. Yalnızca tekrarlamak için, önem sıralarına bakılmaksızın bu diğer faktörler Ruanda'da Hutular üzerindeki Tutsi hakimiyetinin tarihi, Tutsilerin Burundi'de Hutulara karşı yürüttükleri geniş çaplı ve Ruanda'daki daha küçük çaplı katliamları, Tutsilerin Ruanda'ya yönelik yaptıkları saldırılar, Ruanda'nın içinde bulunduğu ekonomik kriz ve bu krizin kuraklık ve dünya faktörleri, özellikle kahve fiyatlarının düşmesi ve Dünya Bankası'nın kemer sıkma önlemleri nedeniyle daha da kızışması, yüz binlerce umutsuz Ruandalı gencin yerlerinden çıkartılarak yerleşim kamplarına yerleştirilmesi ve böylece milis kuvvetleri için olgunlaşmalarına olanak verilmesi ve Ruanda'nın iktidarı ellerinde tutmak için her şeyi yapmaya istekli rakip politik güruhları arasındaki rekabet. Nüfus baskısı bu diğer faktörlerle birleşti. Sonuç olarak, kişinin Ruanda'daki soykırımın nedenleri arasında nüfus baskısının rolünü, nüfus baskısı dünyanın her yerinde otomatik olarak soykırımlara sebebiyet verir, anlamına gelecek şekilde yanlış yorumlanmaması gerekmektedir. Malthusçu nüfus baskısı ve soykırım arasındaki gerekli bir bağlantı olmadığına itiraz edeceklere benim vereceğim yanıt tabii ki olacaktır. Ülkeler her üçü de Ruanda'dan daha yoğun bir nüfusa sahip olmalarına rağmen Bangladeş'te 1971 yılındaki soykırımsal katliamlardan bu yana hiçbir geniş ölçekli katliam olmamıştır. Hollanda ile ve çok etnik yapıyı bir arada barındıran Belçika ile örneklendirildiği gibi soykırımlar azalmaksızın aşırı nüfus artışı yaşayabilir. Aksine soykırım 2. Dünya Savaşı'nda Hitler'in Yahudi ve Çingeneleri ortadan kaldırmaya yönelik harcadığı çabayla veya Ruanda nüfus yoğunluğunun yalnızca 1/6'da birine sahip Kamboçya'da 1970'lerde oluşan soykırımlarla gösterildiği gibi aşırı nüfus artışından başka nihai sebeplerle ortaya çıkabilir. Bunun yerine nüfus baskısının Ruanda'daki soykırımın ardında yatan önemli faktörlerden biri olduğunu, Malthus'un en kötü koşullar senaryosunun bazen gerçekleşebileceğini ve Ruanda'nın bu senaryonun çalıştırıldığı sıkıntı verici bir model olduğunu ifade ederek bu tartışmayı sonlandırıyorum. Aşırı nüfus artışı, çevresel etki ve iklim değişimi gibi ciddi problemler sonsuza kadar devam edemez. Eğer biz kendi eylemlerimizle bunları çözmeyi başaramazsak, er ya da geç ya Ruanda'da olduğu şekilde veya bizim şu anda adını koyamayacağımız şekilde kendi kendilerine bir çözüme ulaşırlar. Ruanda'nın yıkılması örneğinde nahoş çözüm üzerine bazı yüzler ve motifler koyabiliyoruz. Ben yüzlerle eşleştirmemize rağmen bu kitabın ikinci bölümünde anlattığım Paskalya Adası, Mangareva ve Maya'nın çöküşünde de benzer motiflerin işlemekte olduğunu düşünüyorum. Benzer motifler gelecekte de aynı şekilde Ruanda gibi kendi problemlerinin altında yatan sebepleri çözmeyi başaramayan bazı diğer ülkelerde de işleyebilir. Nüfusun bugün hala %3 düzeyinde artmaya devam ettiği, kadınların ilk çocuklarını daha 15 yaşındayken doğurdukları, ortalama bir ailenin 5 ila 8 çocuğunun olduğu ve ziyaret edenlerin bir çocuk deniziyle çevrildikleri hissine kapıldıkları Ruanda'nın kendisinde de tekrar işleyebilir. Malthusçu kriz ifadesi kişisel olmayan ve soyut bir ifadedir. Milyonlarca Ruandalı'nın yaptıklarının ve onlara yapılanların korkunç, vahşi, beyni uyuşturucu detaylarını çağrıştırmayı başaramaz. Bu konudaki son sözleri bir gözlemciye ve bu kaosun ardından hayatta kalan birine bırakmamıza izin verin. Gözlemcimiz yine Gerard Prunier. Öldürülmek üzere olan bütün bu kişilerin toprakları ve o dönemde inekleri vardı. Ve birilerinin bu toprakları ve inekleri sahipleri öldükten sonra devralması gerekiyordu. Fakir ve nüfusu giderek daha fazla artan bir ülkede bu hiç de göz ardı edilebilir bir dürtü değildir. Hayatta kalan şahit ise Prunier'in röportaj yaptığı ve yalnızca katiller geldiğinde ve karısını ve 5 çocuğunun 4'ünü öldürdüklerinde bir nedenle evinden uzakta olduğu için hayatta kalmayı başarmış bir Tutsi öğretmen. Çocukları okula yalın ayakla yürüyerek gitmek zorunda kalan insanlar, kendi çocuklarına ayakkabı alabilecek durumda olanları öldürdü. 36. Ayrımın Sonu, Sayfa 404.